أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 599. حديث لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين كما لا تصلح الرياضة إلا في النجيب. Kuytularda Allah'a yapılan içli ibadetin seçkin kimselere yaraştığı gibi, iyiliğin değerini de ancak soylu ve dindar kimseler bilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, yapılan iyiliğin kadru kıymetini birilerinin bildiğini, birilerinin haberdar olmadığını anlatır. Tıpkı ibadetin zevkini kimilerin aldığını kimilerin anlamadığı gibi. Bu bize, anlamayana iyilik etmeyin şeklinde bir mesaj değildir anladığım. Ya, birileri eğer bizim iyiliğimizi anlamıyorlar, onun kadru kıymetini bilmiyorlarsa bu onların değer bilmez, kadir bilmez insanlar olduğunu gösteriyor. Takılı kalmak gerekmiyor. Bir ön bilgi, bir huzur ve sükun vesilesi bilgisidir. Hani, İnsanlarla diyaloglarını, dünya ile ilgilerini, mal mülk adına, çevre adına, ekonomik ve sosyal hayat adına meşgalelerini ayarlayabilmiş ama her şeye rağmen onların dış dünyanın kendisini meşgul etmesi sıkıntısından kurtulabilmiş kimi insanlar vardır ki o şartlarda Allah'a kul köle olabilirler. Bunun hazzını yaşayabilirler. Bunlar seçkin insanlardır. Bu konuyu anlamış insanlardır. Onlar bu ibadetin kadru kıymetini bilirler. Her şeye rağmen, tüm kargaşaya rağmen onlar Allah'la beraber olmanın hazzını yaşarlar. Bu ibadet bilinci onlarda ahlak haline, edep haline gelmiştir. Onların karakteri olmuştur bu ya. İşte bu gibi soylu insanlar, dindar insanlar, dindarlıklarıyla soylulukları gelişen insanlar, onlar da iyilikleri bilirler. Yapılan iyiliğin ne anlama geldiğini, değerini onlar bile bilirler. Öyleyse anladığım kadarıyla dinimiz, soyluluğumuz, saygınlığımız haline gelirse, biz de iyiliğin değerini bilen insanlar haline gelecekmişiz. Öyle olalım. Yapılan iyiliği birileri bilmiyorsa, onlara iyiliğin değerini anlatmak yerine, saygınlık, soyluluk ve dindarlık anlatmaya çalışalım. Çünkü, sakin, kimsesiz, hiç kimseden etkilenmeden, birilerine gösteriş için değil, göstermek ya da görünmek sevdası diye bir şey olmaksızın, kendi dünyalarında, Allah'la beraber olmayı, Allah'a kul köle olmayı becerebilmiş, başarabilmiş insanlar, işte onlar için böyle imkanların, böyle fırsatların değeri farklıydı ya, biz de onlardan olalım. Yeniden okuyorum. La tasluhu saniatu illa inde zi hasebin ev dinin, kema la tasluhu riyadatu illa fin necibi. Kuytularda Allah'a yapılan işli ibadetin seçkin kimselere yaklaştığı gibi, iyiliğin değerini de ancak soylu ve dindar kimseler bilir. 600 لِأَخِيكَ فَيُعَافِيَهُ فَيَرْحَمَهُ لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيُعَافِيَهُ فَيَرْحَمَهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيكَ. Arkadaşının başına gelen bela ve musibete sevinme, değilse Allah onu musibetten kurtarır, ona merhamet eder, ona acır da o belayı senin başına veriverir. İslam'ın Müslümanları kardeş bilmesi ve bildirmesinin bir açılımını seziyoruz bu şerefli sözünde Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşının başına bir bela, bir musibet geldi. Yani aslında imtihandı, aslında bu onun cenneti için gerekliydi. böylece şımarmasına engel olacak bir uyarıydı sanki ya da onu kulluğa davet demekti. İnsanlar, Allah'ın ve Resulünün de bildirdiğinden dolayı, istenmeyen imtihan pozisyonlarından Allah'a sığınmaları gerekir. Mesela hastalık gibi, yangın gibi, benzeri bela ve musibetler konusunda verme ya Rabbi, dayanamayacağımızın üstünde soru gönderme ya Rabbi dememiz gerekecektir. Ama Allah bizi bizden daha iyi bilen, bize daha merhametli, bize daha şefkatli olduğundan dolayı eğer layık görmüş de öyle bir soru bize göndermişse, yani biz istemememize rağmen mesela bir hastalığa müptela olmuşsak, bundan dolayı biz hayır ümit etmeliyiz, hayır beklemeliyiz. Çünkü o olmasaydı, bakalım dipdiri olan biz, sapasağlam olan biz, hani beton gibi, demir gibi, çivi gibi olan biz, bakalım hangi yanlışlara hazır olacaktık. Öyle olunca, Allah bize bir bela, bir musibet verince, bunun bizim hayrımıza olduğunu bilmemiz gerekir ya madem, karşımızdaki için de aynı şeyleri düşüneceğiz. Bir yakını vefat etmişse, sen bundan dolayı bizi var eden Allah, sonunda dönüp onun huzurunda hesaba çekileceğiz de ve üzerine şöyle dua et. Ya Rabbi, bu başıma gelen senin beni imtihan için gönderdiğin sorudan dolayı ben ecrimi, mükafatımı isterim. Sen bundan daha hayırlısını bana lütfet, nasip et diye dua et diyecektik. Ama öyle yapmaz da insan, karşısındakinin, kardeşinin, arkadaşının başına gelen bir bela, bir musibetten dolayı sevinirse eğer şayet, dikkat etsin, Allah onu o musibetten kurtarıverir de, bakmışsınız, ona merhamet ediverir de, ona acır da, o belayı, o musibeti, o sevmediği durumu, o sevinenin başına veriverir. Müslümanların, kardeş ahlakı olarak, kendilerine mal etmeleri gereken temel prensiplerden biridir. Karşıdaki sensin, yani benim, o benim kardeşim yani benim parçamdır demek zorundayız. Aynı vücudun organıyız. Mesela sağ el, sol ele göre eğer bela ve musibetlere uğramışsa, bir tarafı kesilmiş ya da ezilmiş ya da kanamış ya da kırılmışsa, sol elin ya da bacağın ya da ayağın ya da sağ el dışında vücudun herhangi bir yerin ona gülmesi düşünülebilir mi söyleyin? Peki güldü diyelim, onun da başına gelebilir mi? Öyle olmadı mı zaten şimdiye kadar? Şimdiye kadar yaşadığınız gerçekler bunu size anlatmadı mı? Bir vücut için gerekliyse bu anlayış, bir vücut halinde düşüneceğimiz, bir vücudun organları olarak bileceğimiz Müslüman kardeşler için hepten düşünülmelidir. Birinin malına, kendisine, elbisesine, eşyasına, aile hayatına veya geçimine, dirliğine isabet eden, başına gelen bir musibetten dolayı diğerinin gülmesi gerekmez ki. Fakat burada, kimi hassas yapılı Müslümanlarda bir tedirginlik seziyorum. Yani, bir insanın kendisi başına da gelseydi güleceği bir hadise karşıdakinin başına gelince gülüverince eyvah benim de başıma gelecek mi diye korkarlar. Öyle değil. Mesela düz yolda yürürken birisi düşüvermişse, hani tepe takla gelmişse, ayaklar havada geziyorsa veya bütün elbiseleri çamurla birlik ıslanmışsa, ona bakanlar gülüyor. Hatta düşen kendisi de gülüyorsa, bir fıtrat gereği olarak senin benim de gülmem, alay etmem anlamına, onun musibetine sevinmem anlamına gelmez ki. Ya insanız, kendimize bile güleceğimiz tavırları gülerek, gülümseyerek değerlendirebiliriz. Ama sevinmek şeklinde, oh olmuş, nasıl da iyi olmuş, başına gelmiş, nasıl da bu onun için bir uyarı olsun diye seviniyorsa, o zaman da meselenin bir başka yönü çıkıyor karşımıza. Yani, uyarıdan nasibi olmayan bir insan gibi davranan bir kardeşimize, hakkı anlamayan, kendisini Allah'ın imtihan ettiğini bilmeyen, bir başkasına göre farklı bir pozisyonda imtihan edildiğini kendisinin üstünlüğü zanneden, böylece insanlara hava atmaya çalışan bir insanın başına böyle bir bela, böyle bir musibet gelince sevinmemiz gerekir mi? Bize gelmedi de onun başına geldi diye değil. Ya inşallah bu musibetten dolayı o aklını başına alır da ukalalığı biter, gurur ve kibirine son verir, iyi bir Müslüman olmaya gayret eder diye sevineceksek bu ayrı bir konu. Ama oh olmuş. Nasıl da? Benim başıma gelmedi ya, tamam, belasını buldu adam be, dercesine kendisinden ayrıymış gibi, sanki düşmanmış gibi, sanki hayatın dışında, kendisinin dışında, kendi parçasının dışında biriymiş gibi davranıyorsa, belli olmaz, Allah onu ondan kurtarır, ona merhamet eder, acır da, o belayı, o güldüğü, sevindiği bela ve musibetin bir benzerini, hatta şiddetlisini, gülenin başına veriverir. Tekrar okuyorum. La tuzhir şematete li ahik fe yuafiyehu. Diğer rivayette fe yerhamehullahu ve yebtelik. Arkadaşının başına gelen bela ve musibete sevinme. Değilse Allah onu musibetten kurtarır. Ona merhamet eder, ona acır da o belayı senin başına veriverir. 601. La ta'cebu bi amili amilin hatta tanzuru bime yuhtemuleh. Sonunu görmeden herhangi bir kimsenin uygulamaları sizi hayran bırakmasın. Şaşırmayasınız. Sonunu görmeden çok güzel başladı adam. Bir abdest aldı ki pir abdest aldı. Ümmete dağıtılsa yeterdi. Allahu Ekber. Nasıl da şaşkın, hayran, imrenip baka kaldınız öyle mi? Dur bakalım. Ne içinde acaba? Adam bir namaza durdu ki Allahu Ekber, sanki dünya dursun adam namaz kılıyor. Evet, çok güzel dediniz. Şaşkınlıktan dona kaldınız öyle mi? Sabırlı ol. Çünkü Allah namazın namaz olması, kişinin mümin olması, müminin felaha ermesi için saydığı şartlardan biri de devamlılık şartı. İbadeti muhafaza şartıdır ki adam öğleyin kıldığı bu namazı ikindiye kadar ulaştırmıyorsa, ikindi onun arkasına ilave etmiyorsa ya da işte bir kere kılıyor ama Allah için değil, ama başka endişeler, ama başka görüntüler, ama başka niyetler içinse, öyle şaşkın kalıverme ya da hayran kalma o işe. Sen onu beğeneceğim diye ya da kendinin bugüne kadar yapa geldiğin amelleri küçümseyeceğim diye bir meylin olmasın. Sonunu görmeden, o andaki durumundan dolayı şaşkınlığa düşme. Evet, benzer örnekleri yaşarsınız. Bir bakarsınız adam, sanki kanatsız uçuyordur. Ne kadar fedakar, kendisini bitirmiştir, yemiştir, yok etmiştir. Bakarsınız adam malı mülkü konusunda, dünya dünyalıkları konusunda, bütün imkanları konusunda, evi barkı konusunda ne verebilecekse hepsini sonuna kadardan öteye vermiştir. Görürsünüz. Ama galiba İslam'ı bir döneme ait kıldığından böyledirse sonuna bir bakın. Devam ediyor mu adam? Cenazeden sonra mı? En sevgilisini terk ettiği için mi? Annesi, karısı, kocası, oğlu, kızı, babası ya da bir yakınlık kaybetmesinden dolayı mı? Ya da dünya ve dünyalık adına hayatını vakfettiği o korkunç programın tarumar olması, yok olması, ortadan kaybolması nedeniyle mi böyle yaptı? Bir bakın, bir denge dönemi için mi? Yeniden hırslanmak için mi? Hani insanlar bazen bir bölümü, bir tehlikeli bölgeyi geçebilmek için hani oradan atlayacaklar da az geriye gidip hız alırlar da atlarlar ya, siz onun geriye gidişini, istikametini değiştirdi. Galiba bu yolda yürümeyi bıraktı, artık kendine geldi, geriye gidiyor, vazgeçti bu yanlışlardan diye algılamayın. Bir bakın, belki de adam geriye gitmesi aslında daha bir hız kazanması içinse, meğer ki biz şaşılacakmış, aman hayran bırakacakmış, ne kadar da acayip, ne kadar güzelmiş dememiz gerekmeyen bir pozisyonmuş meğer. Tekrar okuyorum. La te'cebu bi amili amilin hatta tanzuru bime yuhtemule. Sonunu görmeden herhangi bir kimsenin uygulamaları sizi hayran bırakmasın. 602. La ta'tabul muslimine ve la tettebi'u avratihim. Müslümanları arkalarından çekiştirmeyin ve onların gizli durumlarının peşine düşüp araştırmayın. Estağfirullah. Müslümanları gıybet etmek yasak. Gıybet, bir Müslümanda olan durumun, onun izni olmaksızın, gönlü olmaksızın, rızası olmaksızın gıyabında konuşmak demektir. Yani mesela siz, bende var olan bir durumu, ben yokken, benim gıyabımda, benim haberim yokken, benim razı olmayacağım biçimde, ben üstelik hoşlanmıyorum, işte o durumda sizin benden söz etmeniz, benim gıybetimi yapmanız demekmiş. Soruyorlar, ama ya Resulallah o söylediğimiz onda var, zaten onda olmasaydı iftira etmiş olurdunuz diyordu. Buna göre, bir Müslümanın gıyabında, onun hoşnut olmayacağı biçimde sözünün edilmesine gıybet diyoruz. Zikruke, ehake bima yukrihuhu şeklinde, Aleyhissalatü Vesselam'dan bir tarif aldığımız için ısrarla üzerinde durduk. Peki ama her Müslümanın gıyabında onun hoşlanmayacağı şeyi söylememe prensibi anlamına gelir mi bu? Anladığım kadarıyla bugüne kadar öğrendiklerimden edindiğim bilgiye göre öyle olmazmış. Mesela benimle ilgili başta bir kural hatırlatayım. Şahsen bir Müslüman olarak her bir kardeşime benim gıybetimi yapma imkanı yoktur demeye cesaretim var. Yani benim gıyabımda benden söz ediyorlarsa onlar gıybet suçunu işlemiş olmazlar. Çünkü benim bundan dolayı onlara hakkım varsa helal, bundan sonra olacaksa o da helaldir. Neden mi? Yani hem onlar beni gıybet edecekler hem ben onlara hakkımı helal edeceğim. Evet, aynen öyle iddia ediyor, aynen onu size duyuruyorum. Çünkü ben Müslüman kardeşlerimin benden dolayı yarın azaba maruz kalmalarını istemiyorum, benden dolayı ceza çekmelerini istemiyorum ve bunu gönül rahatlığıyla da rahatlıkla söylüyorum. Yani demek ki kimin gıybeti olmazmış, razı olanın gıybeti olmazmış bir. Demek Müslümanlar birbirlerinin gıyabında birbirlerini çekiştirirlerse, eğer çekiştirilenin gönlü olursa buna, ona gıybet denmezmiş. Ama bir minik uyarıya galiba hakkım vardır bir Müslüman kardeş olarak. Abi canım kardeşim, ben yokken beni anlatacağın yerde karşıdakine İbrahim, İsmail'i, İshak, Yakub'u anlat aleyhisselamları, Buhari ve Müslim'den öğrendiklerini anlat ya da Abdullah İbni Abbas'ları, Abdullah İbni Mesud'ları, Abdullah İbni Amr'ları anlat. Ya da Ebu Bekir Ömer'leri, Osman Ali'leri anlat radıyallahu teala anhu ecmainleri. Beni anlatınca ne faydası var, ne gerek var bu işe? Ama ikinci bir gıybetsizlik konusu var. Eğer bir kişinin hali ve ahvali diğer Müslümanlara duyurulmalıysa, şerrinden emin olmak için, kötülüğü tanınması için, o kötülüğünden dolayı birileri hayatına çeki düzen versinler diye özel bir uyarı imkanından dolayı eğer birileri birilerini tanımaları gerekir diye anlatılacaksa ona da gıybet denmez. Bak dikkat et, bu adamın dini bozuk, imanı bozuk, ahlakı bozuk, edebi bozuk, bu adamın borç konusunda sadakat anlayışı bozuk, bu adamın verdiği söze İttiba derdi bozuk ya da bu adamın Kur'an ve sünnet anlayışı bozuk gibi biz birilerine karşı uyarmamız gerekiyorsa din iman adına buna da gıybet denmiyor. Allah beni öyle uyarılanlardan eylemesin. Bütün Müslümanlarla birlikte amin. Bir başka gıybet olmayan durumdan söz edilir. Eğer bir evlilik söz konusu ise ya da eğer ki bir dava konusu ise, yani muhakeme olunacak bir ortam, kadının huzurunda, şahitlik makamında veya davalı ve davacı durumdaysa insanlar gördüklerini bildiklerini apaçık söylemeliler. Gıybet olur, ben söyleyemem demeliler tabii. Yani nasıl ki birini sakındırmak için söylemek zorundaysak, bir evlilik için, yani taraflardan birini diğerine, gerekli olanı gerekli olana tanıtmak zorundayız. Bu onun gıybeti anlamına gelmez elbette. Ayrıca bir dava konusuysa, aldı almadıydı, vurdu vurmadıydı, durdu durmadıydı şeklinde bir davanın hallu fasl edilmesi, hükme bağlanması için de insanlar birbirlerini tarif etmeliler. Bir de, gıybet olmaz denilen başka bir konu hatırlıyorum. Adam öyle tanınıyorsa, gıybet için değil, adamın adı Ali ama Çolak Ali diye biliniyorsa, ya da Ali ama Küçük Ali diye biliniyorsa, adamın küçüklüğünü alay konusu ya da hakaret konusu için hatırlatmıyoruz. Ali diyoruz, bizim mahallede diyoruz, hani köşe başından sonraki evin arkasında oturuyor diyoruz, hani falan yerde çalışıyor adam anlamıyor. Hani Küçük Ali diyoruz, ha şimdi anladım adam, çünkü onun karşısında oturan mahalle arkadaşı bir de Büyük Ali vardı ya, ondan dolayı biri küçük biri büyük olacaktı ya, işte böyle bir tanıtmada gıybet olmaz denilir. Ayrıca açıktan, aleni, net, açık, ayan beyan günah işleyenlerin günahını anlatmak da gıybet olmaz. Adam utanmadan yalan söylüyorsa, alenen içki içiyorsa, hırsızlığına mecal kalmamış, verdiği sözü tutmadığını herkes biliyor, borcunu ödemiyorsa, bunun gıybeti de olmaz. Aleni yapıyor çünkü. Ve son bir sınıf var gıybeti olmayanların, kafirlerin de gıybeti olmaz. La ta'tabu el-Müslimin. Müslümanları gıybet etmeyin, arkalarından çekiştirmeyin. Bir de, وَلَا تَتَّبِعُوا اَوْرَاتِهِمْ Onların gizli durumlarının peşine düşüp araştırmayın. Evet, temel prensip bu. Onu öylece bilip, öylece anlamak zorundayız. Yani, bir kardeşimizin gizli durumunu, dolaplarını, çamaşırlarını, odalarını, perde arkasında akşam perdelerini kapatıp evde yaptıklarını merak edip araştırıp karıştırmanın anlamı yok. Ama yolda yürümesi bile değişmişse, düşünceli değil, durgun, kendinden geçmiş bir hal almışsa, ne yaptığını bilmez gibi dalgınsa, hatta yemeden içmeden kalmış, kararıp kurumuş, sararıp solmuşsa, bunun durumunu incelemek zorunda değil miyiz? Bu bir sorumluluk değil mi sizce? Bu farklı galiba, anladınız. Onun yakınına, oğluna, kızına, karısına, kocasına sormak durumundayız. Bir sorumluluk gereğidir bu zaten. Belki ekmekleri, belki suları bitmiştir. Belki dinleri, belki imanları bize ihtiyaç hissettirmiştir. Ama diyecek halde değildir. Hani var ya öyle ayette, ve fi envalihim hakkun lissaili vel mahrum, isteyebilecek olanların hakkı olduğu gibi gerçek müminlerin malında, istemekten aciz, mahrum bırakılmış, beceremeyen insanların da hakları vardır. Öyle olunca araştırmak gerekir. Baktınız, elbisesi sizin onu merak etmenizi emrediyor. Sararıp solmuş mu? Kirli mi ya da? Eski mi ya da, yıpranmış mı ya da, ya da ayakkabıları sizin onu merak etmenizi emrediyor. Belki bacası, bacasında tüten veya tütmeyen beklenen dumanı size işaret ediyorsa inceleyin. Araştırın tabii ama öyle değil. Öğrenmiş olmak için. Eliniz boş, gönlünüz hoş konuşmuş olmak için. Kendi kendinize dünya kurdunuz, eğlencelik olsun diye. Onlar yasak. Kesinlikle gizli durumların peşine düşmeyin. Adam evine giderken gazeteye sarılmış bir paket vardı ki ben onun bir şişe olma ihtimalini zannediyorum, galiba farz ediyorum, bana öyle geliyor ki. Geçiver oradan. Adam göstermemiş, sarmış. Sen yürürken yalpaladığını görmedin. Evden ağrı attığını görmedin. Bugüne kadar içtiğini görmedin. Olabilecek ihtimaller adına hiçbir şey yok ve sorumlu değilsin. Sonra da acabalar dedin, salıver. Ama eğer sen baba, eğer sen koca, eğer sen komşu, eğer sen akraba veya arkadaş durumundaysan, karşıdakinde alışılagelmiş kulluk ortamı dışında yanılgıya sizi sevk edecek bir işaret varsa, elbette onu merak edin, üzerine gidin ayrı şey, ama onu her şeye rağmen suçlu bulmak için değil, çünkü aleyhissalatü vesselam hatta şüpheli durumlarda cezadan vazgeçin, cezayı gerçekleştirmeyin, vermeyin bile diyordu. Biz de öylece hareket edelim. Tekrar okuyorum. La ta'tabul muslimine ve la tettebi'u avratihim. Müslümanları arkalarından çekiştirmeyin ve onların gizli durumlarının peşine düşüp araştırmayın. 603. La tekumus sa'atu hatta yakiller ricalu ve yekturan nisa. Erkekler azalıp kadınlar çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Böyle bir yasa. Peki ama kadınların neslini mi keselim? Hep erkekler çok olsun, kadınlar çoğalırsa kıyamet koparmış, bunun önüne mi geçelim? Elinizde mi? İmkan dahilinde mi? Yapabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Olur mu öyle şey? Yani dünya üzerinde ne kadar erkek ne kadar kadın olacağına bir komisyon kursak, onlar mı karar verse diyesiniz geldi. Halbuki genel bir bilgi vardır yeryüzünde. Evrensel planda dünya savaşları veya büyük savaşlardan sonra bakıyorsunuz doğumlarda erkek oranı kız doğuma göre daha fazlaymış. Sanki onu ayarlayan ayarlamaya devam ediyormuş. Ama öyle bir dönem gelecekmiş ki bu hadise göre erkekler azalacak, kadınlar çoğalacak, işte ondan sonra kıyamet kopacak. Ama bu ve benzeri hadislerle ilgili bir temel kuralımız var. Anlamak için, anlayabilmek için. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz eğer demişse ki şu olmadan kıyamet kopmaz, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte o zamandaki insanlardan sonra kıyametten önce bu olayın olacağına dair bir işarettir. Değilse bu olay olur olmaz hemen gözleyin, 1-2-3 kıyamet kopmaya başladı. Öyle anlamamış hiçbir ulema. Tekrar edeyim bir başka ifadeyle inşallah. Yani aleyhissalatü vesselam demişse ki erkeklerin sayısı azalıp kadınların sayısı da çoğalmadıkça bu olmadan kıyamet kopmaz. Bunun anlamı şu: her zaman sayım yapın. Haşa, öyle değil. Yani yeryüzünde ne kadar erkek var? Eyvah, azalmaya başladı. Şimdi denkleşti. Şimdi kadınlar fazlalaştı. Tamam, kıyamet kopmaya başlayacak. Hadi bekleyin, 1-2-3 demek anlamına gelmez bu. Ya ne? İşte bu, kıyametin kopması ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı zaman arasında yaşanacak olaylardan birisidir. Demek ki şu olmadan, ateş çıkmadan, duman kaplamadan, şurada şu olmadan, burada bu olmadan kıyamet kopmaz şeklindeki bilgiler, bunların Peygamberimizle kıyamet arasında gerçekleşeceğine dair işaretlerdir ki bunların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hatırlatılması bize, bakın bu hayat geçici, mutlaka bitecek ve siz süratle kıyamete doğru yuvarlanıyorsunuz, bunun hazırlığı içinde olun demektir. Biz de aleyhissalatü vesselam'dan bunu öğreniyoruz. Erkeklerin sayısı azalacak, kadınların sayısı da çoğalacak. İşte o zaman kıyamete bir adım daha yaklaşmış olacağız. Peki ama hani şu kadınlara benzeyen erkekler, erkeklere benzeyen kadınlar mı söz konusu burada acaba diye sorar mısınız? O kadarını bilmiyorum. Ama erkeklerin bir erkek olarak Allah'ın kendilerine yüklediği yükü, yüklenmeleri esasına dayalı erkeklikleri bittiği dönemde de erkeklerin sayısal olarak çoklukların ne anlamı vardır diye aklıma geliyor. Yine de ben hadis-i şerifi doğrudan okuyayım, sen bildiklerinle yeniden düşün. La tequmus sa'atu hatta yakiller rical ve yekturan nisa. Erkekler azalıp kadınlar çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Velhamdülillahi rabbil alemin.